Uyuz mikrobu nereden yayılıyor? Önce orayı temizleyeceğiz.
Derhal temizleyelim. Nereden yayılıyormuş?
Buradan. Bu sinemadan.
Anlamadım.
Şuraya çıkıncaya kadar bir şeyciğim yoktu. Şimdi hart hart diye kaşınıyorsam demek ki sinema kapanacak. Badana edilecek, ilaçlanacak.
Olamaz. Günlerce sürer. Dünyanın parasını kaybederim. Sinemamı kimse kapatamaz.
Ben kapatırım Rüşen amca.
Zırve İzim kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırveizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Nasılsın? 2020 yılı bitti. Yeni yılda ücretli kölelikten, yoksulluk sınırının altında yaşamaktan, zenginlik ve fakirlik uçurumunda fakirliğe mahkum edilmiş olarak yaşamaktan kurtulmanı dilerim. Aynı zamanda isterim de ve bu isteğimi seninle paylaşmak istiyorum. ...2020 yılı bitti. Fakat beraberinde getirdiği problemler hala yakamızı bırakmıyor. Bu yayında sana 2020 yılında gerçekleşen iki büyük olaydan ve beraberinde gelen sosyal değişimlerden bahsedeceğim. Bu olaylardan ilki bir halk sağlığı krizi olan pandemi, ikincisi ise bir ekonomik kriz olan 2020 ekonomik buhranı. Aslında bu iki olayda insanlık tarihinde daha önce karşılaştığımız, ölçek bakımından farklı olsa da nitelik olarak aynı sayılabilecek olaylar dizisi. Fakat ilk olarak yapmak istediğim şey bu iki olaydan birinin yani pandeminin ekonomik krize yol açtığına dair yanlış algının ortadan kalkması. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Ekonomik Araştırmaları Bürosu'na göre pandemi vakaları Mart 2020'de Batı dünyasında daha belirmeden Şubat 2020'de ekonomik kriz zaten başlamıştı. Senin de içinde bulunduğun ülkede birçok batılı devlette olduğu gibi ilk vakalar Mart 2020'de gözükmeye başladı. Yani kronolojik olarak pandemi geldiğinde biz zaten ekonomik krizin içindeydik. İster adı konmuş olsun, ister konmamış olsun. Peki kapitalizmin şu an içinde bulunduğumuz kamu sağlığı kriziyle genel olarak nasıl bir ilişkisi oldu? Gel seninle beraber bakalım. Ortalama 300 yıldır İngiltere'deki doğuşuyla beraber kapitalizmle birlikte yaşıyoruz. Önce İngiltere'de doğdu, sonra dünyanın geri kalanına yayıldı. O zamandan bu yana her 4 ila 7 yılda bir istisnasız olarak ve istatistiklerle sabit olarak kapitalizm krize girdi ve çöktü. Şimdi diyebilirsin ki Sevan madem kapitalizm çöktü o zaman biz nasıl hala bu düzenin içinde yaşayabiliyoruz? Gayet mümkün çünkü böyle bir ekonomik düzenin çöküşü adeta bir insanın ölümü gibi geri alınabilir. Alınamaz bir olay değil. Kapitalizm çöker, onu kurtarmak için kapitalistler el ele verirler. Aynen Orta Direk kime girdi ismi bölümde anlattığım gibi. Gerek para basarlar, gerek sisteme para pompalarlar, gerek batmakta olan büyük şirketleri kurtarırlar ve bir hal çaresine bakıp batan gemiyi tekrar yüzdürmeye devam ederler. Bu yüzden çöküş kelimesini kullanabiliyorum. Nitekim o kadar fazla çöktü ki bu çöküşlere ayrı ayrı isimler koyduk. Ekonomik çöküş, ekonomik durgunluk, ekonomik gerileme, ekonomik bunalım, ekonomik kriz, ekonomik buhranlar. Ama bu terimlerin hepsi aynı şeye göndermede bulunuyor. Düzenin batması, düzenin çökmesi. Şunu da belirteyim, çökme lafını kullandığım zaman dinleyicilerden bazıları Sevan sen kapitalizm çöksün istemiyor musun? Al işte madem çöküyormuş diye olabilirler. İki şeyi düzeltmem lazım. Bir, hiçbir zaman kapitalizm çöksün cümlesini kullanmadım. İki, zaten sürekli insanlık olarak artık kapitalizmin ötesine geçmemiz lazım diyorum. Bir süreçten bahsediyorum. Bir yıkılıştan, bir batıştan değil. Çünkü bir batış olursa ve biz gariban dünya halkları olarak ilerisine geçtiğimiz noktada kapitalizmden sonra gelecek düzenin belirleyicisi ve idarecisi olamazsak bu sefer o düzenin sultası altında modern ücretli köleler olarak yaşamaya devam edeceğiz. Tam da bu noktada Covid pandemisi kapitalist bir krizdir. Çünkü aynen ekonomik krizler gibi nasıl ekonomik krizler kamu maliyesini ilgilendiriyorsa pandemi de kamu sağlığını ilgilendirir ve bir kamu sağlığı krizidir. Bizler kamu olarak, halkın kendisi olarak ne pandemi krizine ne ekonomik krize hazır değildik. Üstelik bu krizlerin kapımızı çalacağı hem Dünya Sağlık Örgütü tarafından hem de Dünya Bankası tarafından defalarca dile getirilmişken burada bir ufak nüans var. En son ekonomik kriz 2008'de yaşandığı için bir sonraki kriz 2015'te bekleniyordu. Fakat o süreç arasında o kadar çok para basıldı ki sistemi ayakta tutabilmek için. Biz 5 yıl boyunca daha yüzebilen ve 2020'ye kadar gelebilen ve tırnak içinde iyiye giden bir trend gördük. Şunu söylemekte fayda var. Biz halk olarak, garibanlar olarak bir krizin, bir pandeminin, bir ekonomik krizin, bir kamu sağlığı krizinin geleceğini bilebilseydik dahi buna hazırlıklı olmamız mümkün değildi. Çünkü biz aydan aya geçinebilen ve birkaç yıllık planlar yapabilen insanlarız. Burada bizim pozisyonumuzla devletlerimiz ve kapitalistlerin pozisyonları arasında çok büyük fark var. Geliyoruz yayının ortalarına. Beraber bakalım. Pandemi neden kapitalist bir krizdir? Şimdi geçimimizi zor sağlayan halklar olarak böyle büyük bir krize hazırlanamıyorsak peki kim hazırlanacak? Elbette devletler. Peki devletlerin hazırlıklı olmasından kastım ne? Örneğin bütün maskelerin, dezenfektanların, eldivenlerinin, solunum cihazlarının, hastane ünitelerinin daha önceden hazırlanmış olması. Kim tarafından? Devlet tarafından. O halde sana bir soru. Pandemi geldiğinde biz bu araç ve gereçlere neden sahip değildik? Neden maske bulamadık? Neden dezenfektan bulamadık? Ya ücret? Ya da çok düşük bedellerle hiç fark etmez. Neden bu araç gereçlere erişimimiz kısıtlıydı? Hiç düşündün mü? Senden düşünmeni istiyorum. Devletlerimiz bu malzemeleri neden üretmemişti? İkinci bir soru da şu. Bu ürünleri üretecek güzel şirketlerimiz yok mu? Var. Peki onlar o vakte kadar bunu neden yapmadılar veya yapmamışlardı? İşte geldik bir açmaza. Çünkü dinleyicim kapitalizm dediğin öyle çalışmıyor. Üretmediler. O malzemelerin hiçbirini hepimize yetecek kadar üretmediler. Çünkü bu karlı değildi. Bir düşün. Anla. Kapitalistleri anla. Kendini zor da olsa zenginin yerine koy. Pandemi başlamadan önce milyonlarca maske üretmek, eldiven üretmek, dezenfektan üretmek, solunum cihazı üretmek ne kadar karlı? Çünkü kapitalist olarak bilmiyorsun ki ulan sonraki virüs 2 yıl sonra mı gelir, 20 yıl sonra mı gelir? Belli değil. Bunun piyasadaki adı da risk. Tabii ki bu riski almaktan kaçınıyorsun. Çünkü ne zaman satışını yapacağından emin olmadığın bir malı doğal olarak üretmiyorsun. Şirketlerde tırnak içinde piyasa koşulları gereği bu riski almadılar. Hazırlıklı değildik halklar olarak çünkü kapitalist düzen hazırlık yapmanın karlı olmadığı kanısındaydı. Tamam, bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz diyelim. Karlı değilse üretim de yok. Şimdi sana karlı olmayan başka bir sektörden bahsedeceğim ve devletlerin bu işin üstünden nasıl geldiğini anlatacağım. Silah sektörü, savunma sektörü. Örneğin özel şirketler devletten destek ve alım garantisi olmasa füze üretmez. Onları depolamak, silahların ve mühimmatların çalışır durumda olduğunu kontrol etmek, onları güvenli ortamlarda gözetlemek. Bunlar için para harcamazlar. Ne yapacaklar? Bunları üretip kim bilir ne zaman sonra, kaç yıl sonra çıkacak savaşa kadar bekleyecekler mi? Kim bilir savaş ne zaman çıkacak? Çok riskli ve yeteri kadar karlı değil. Parola bu zaten. Karlı değil. Peki tam da bu noktada savunma sektöründe, aynen sağlık sektöründe çok çok az da olsa gözlemlenebildiği gibi. Ne yapar devletler? Bunun bir çözümü vardır. Devletler devreye girer ve füzeleri, tankları, uçakları senin benim paramla satın alırlar. Verdiğimiz vergilerle devlet destekli bir şirkette ürettirip satın alırlar. İşte o durumlarda buna ne ad verilir? Yani savunma maliyetlerinin halkın parasıyla karşılanmasına kamulaştırma denir. Maliyetlerin kamulaştırılması. Ancak aynı devletler. Kamu sağlığını ilgilendiren bu pandemi konusunda gerekli teçhizat ve önlemlerin üretilmesi için kamulaştırmaya gitmedi. Sen de çok iyi biliyorsun. Sonra ne gördük? Alelacele özel sektörün maske ürettiğini, üretilen maskelerden bazılarının standartları karşılamadığını, bir de tabii ki bu maskelere ulaşım konusunda büyük boşluklar doğdu. Her cümerç kaos üstüne kaos. Ve bu kaos tek bir kapitalist motto yüzünden başımıza açıldı. Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler. Dediler ki özel sektör bu işi yapar. Bunların üretimini ve dağıtımını onlara verelim. Yani seni, beni, kamuyu, halkı, garibanları özel sektörün ve kar amacı güden kuruluşların ellerine bıraktılar. Biz de takmamamız gerektiği halde 2 gün 3 gün üst üste taktığımız maskenin kalitesiyle, aldığımız dezenfektanın kalitesiyle, beraberinde de acaba bu araç gereçler iyi standartlarda üretildi mi sorusuyla baş başa kaldık. Senden bu soruya içten bir cevap vermeni istiyorum. Düşünmeni istiyorum. Özel sektörün kaderine terk edilmiş bir halk. Kamu sağlığı için değil, sırf karlı olduğu için iş gören bir özel sektör tarafından kazıklanır mı, kazıklanmaz mı? Geliyoruz yayının sonlarına. Peki ne yapılabilirdi? Madem pandemi öncesinde böyle önemli ihtiyaçların ve teçhizatların üretimi kapitalistler gözünde karlı değil ve bunun ceremesini çekiyoruz. O halde en başta devletler diyebilirdi ki her şeyi durduruyoruz. Kapatıyoruz. En az 3,5 hafta tam bir kapanmaya gidiyoruz arkadaş. Bunun sorumluluğunu da hep beraber paylaşacağız diyebilirdi. Her şeyi durdurabilirdi. Bunu içinde bulunduğun ülke yapmış veya yapmamış olabilir. Ama bütün devletler bunu yapma lüksüne sahipti. Örneğin Güney Kore, Yeni Zelanda, Tayvan, Avustralya. Bugün biz şunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlarda. Eğer pandemi ilk başladığında bütün ülkeler tam manada bir kapanmaya gitseydi ortalama 3,5 hafta biz pandemiye çoktan elveda demiştik. Ama yapamadık. Çünkü zenginlerin iktidarı ve onların iktidarı tarafından yönetilen devletlerde şöyle kapitalist kaygılar ortaya çıktı. Üretim durur mu canım? Üretim durmasın. Devlet karışmasın özel sektöre. İşçilerin yine fabrikaya, atölyeye, ofislerimize, mağazalarımıza gelmek gibi bir zorunluluğu var. Hem biz özel sektör olarak bu işin maske, eldiven, dezenfektan ve diğer ne teçhizat gerekiyorsa o kısmını hallederiz. Tırnak içinde önlemlerimiz bizi de alırız iş yerlerinde. Bırakın insanlar çalışsın dediler. Neden kapanamadık? Çünkü şirketler karlarından vazgeçmek istemediler. Seni ofiste, mağazada, atölyede, fabrikada görmek istedi patronun. Ve patronların istediği gibi de oldu. Büyük bir kısmımız ev, iş yeri kiralarımızı veya ev kredilerimizi ödeyemez hale geldik. Tabii bu durum mülk sahiplerini tehlikeye attı. Çünkü onlar da kendi kredilerini mülklerinden gelecek kiralarla ödüyorlardı. Kredi ödemelerini mülk sahiplerinden alamayan bankalar da tehlikeye girdiler. Aslına baktığın zaman sırf bu aptal döngünün dönebilmesi için, tırnak içinde ekonominin çarklarının dönebilmesi için komple bir kapanmaya gidilmedi. Halbuki kiracılara kiralarını ödemeleri gerekmediğini söylesen, mülk sahiplerine kredi ödemeleri gerekmediğini söylesen bankalara, bankalara da mülk sahiplerinden kredi ödemelerini talep etmemelerini söylesen ve normalde her krizde yaptığın şeyi yapıp bankalara para basıp para pompalasan ki o para da zaten bizim vergilerimiz, halkın vergileri, halk kendi parasının vermiş olduğu rahatlıkla evinde rahat rahat oturabilirdi. İşte o zaman külfeti zenginiyle fakiriyle hep birlikte paylaşmış olurduk. Bunu devletler yapabilirlerdi fakat bizim kapitalist devletlerimiz yapmadı. Bu ihmalkarlık mı? Evet, bir noktada ihmalkarlık. Peki sadece ihmalkarlık mı? Hayır. Çünkü aynı zamanda itaatkarlık. Neye karşı? Özel sektöre karşı. Patronlara itaat. Özel sektöre itaat. kapitalistlere itaat bizi bu noktaya getirdi. Sonra tartışmaya başladık. Aslında en çok yardıma ihtiyacı olanların en az yardım alması. En az yardıma ihtiyaç duyanların da en çok yardımı alması. Bilmem kimlerin vergilerinin geciktirilmesi. Halbuki bu dediğim şema, yani borçluların, kredi borcu olanların, öğrencilerin, mülk sahibi olmayan kiracıların, bir de mülk sahiplerinin bankalara olan ödemelerinin önüne geçilse ve toplamda bir kapanmaya gidilse, pandemiye çoktan elveda demiştik. Bunu yapmaktansa bugün vefat eden sevdiklerimize elveda diyoruz. İşlerimize elveda diyoruz. Geleceğimize elveda ediyoruz. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.